İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam'la, Akın Hocam'la ve Onur Hocam'la birlikte. Buyurun Serdar Hocam.
Evrim konusuna devam edelim o zaman.
Evet, inşallah.
Şimdi çok ilginç bir yaratılış delili var. Hücrenin içinde bu yaratılış delili. Biliyorsunuz binlerce, on binlerce hatta şey var, protein çeşidi var. Bu çeşitlerden biri. Adı topoizomeraz. Topoizomeraz enzimi muhteşem bir hakikaten yaratılış delili. Şöyle ki, matematikte bir alan var. Topoloji deniliyor bu alana. Cisimleri eğerek, bükerek başka şekillere döndürme sanatı ve o şekillerini sınıflandırma sanatı. Örneğin eğerek, bükerek bir kareyi daireye döndürebiliriz. Ama bunu yapamayacağımız şekiller de var. Eğerek, bükerek mesela bir 8 harfini oluşturamayız. Ama bir kareyi üçgene döndürebiliriz. Şimdi hücrede bunun ne ilgisi var diyecek olursak, hücre biliyorsunuz mesela bizim insan hücrelerin DNA'sının uzunluğu 10 metre. Ama hücrenin boyutunda hücre çok ufak bir yer kaplıyor. Hücrenin de içinde çekirdekçik alanın içinde çok küçük bir yerde duruyor. Muazzam bir katlama sanatı var orada. Hücre DNA'sı katlanırken çok özel sistemler kullanılıyor. Bunlardan bir kısmı Onur Hocam da önceki programlarda anlatmıştı. Histon evet. Proteinleri. Histon proteinlerine DNA sarılıyor. Tıpkı kabloların makaralara sarılması gibi histon proteinlere de DNA sarılıyor. Onun dışında bir yöntem daha var. O yöntemde DNA'yı kendi içinde döndürüyor. Biliyorsunuz DNA çift sarmaldan oluşuyor. Çift sarmal yapıda oluşuyor. Ancak bu sarmal yapı özellikle bakteri hücrelerini düşündüğümüzde geri döner. Yani mesela bir telefon kablosunu düşünün. Telefon kablosunu birbiri içinde döndürürsünüz ama o fazla döndükten sonra geri doğru atar. Evet. Dolayısıyla bu hücrenin içinde bir problem. Bu geri doğru atmayı, DNA'nın bu geri doğru kıvrımını engellemek gerekir. İşte topoizomerazlar bunu yapıyor. Ama o kadar mükemmel bir sanatla yapıyor ki bunu. Tam bir deha örneği bu. DNA'yı büktükten sonra kırıyor. Kırıp öteki tarafından birleştiriyor topoizomeraz enzimi. Kırıp öteki taraftan birleştirince bu sefer geri kıvrılmasını engellemiş oluyor. Buna şöyle diyorlar, topolojisini değiştiriyor diyorlar bilim adamları. Bu adı da o yüzden buradan geliyor, topoizomeraz enzimi. Müthiş bir matematik zekası. Yani bu soyut düşünebilen bir zeka gerektiriyor. Yani bunu elbette ki hiçbir şuuru olmayan tesadüflerin yapamayacağı çok açık. Hakikaten de büyük bir hayranlık uyandırıyor.
Maşallah. De, topoizomeraz, topoloji diye bir bilimden söz ettin ya.
Evet.
Serdar Hocam. Bir şeyin şeklini bir şeye dönüştürmek, hani bilen bir insan lazım. Hani kafasında onu tasarlar, düşünür. Der ki böyle bir şekle dönüştüreceğim der.
Evet.
Çünkü en uygunu bu der, değil mi? Aklındaki işe göre. Ona göre bir şekil verir. Şimdi topoizomeraz dediğimiz molekül gözü yok, kulağı yok, değil mi? Kapkaranlık bir ortamda bir şekil veriyor ve şeklin bozulmaması için de bir önlem oluyor.
Evet.
Yani başından sonuna kadar, hatta öncesinden sonuna kadar tamamen bilinçli ve mükemmel, sıfır hatalı bir işlem.
Evet. Şimdi burada topoizomeraz enzimin boyutuyla DNA'nın boyutunu düşündüğümüzde söyledik, açıldığında 10 metreye kadar varıyor DNA. Topoizomeraz enzimi ise çok çok ufak ona göre. Yani bütünü gören bir gözü var adeta topoizomeraz enzimin.
Evet.
Elbette ki öyle bir göz onda yok. Onda tecelli eden Allah'ın üstün sanatı, üstün kudreti.
Evet, inşallah. Maşallah. Başka bir şeyle açıklanamaz tabii.
Evet, inşallah.
DNA'da bu akıl DNA'da olamaz.
Evet.
Şimdi o mantıklı düşünürsek DNA'nın sarmal şekli var. Böyle bir şey biliyor olması lazım ki böyle bu işi yapacak bir proteini kendine kodlaması lazım. O protein nasıl protein olacak onu bilim adamlarına sorursanız o da yapamaz.
Evet.
Böyle bir şey kimse akledemez. Yani onların her şeyin insan aklının da üstünde, sonsuz akıl sahibi Allah'ın aklı olduğu çok açık.
Maşallah.
Maşallah.
Mesela fabrikalar var. Fiber optik kablolar üretiyorlar. Çok uzun oluyor bunlar. Hatta okyanusları kat eden uzunlukta kablolar üretiliyor. Bunun için bu eğer sadece uzunlamasına tutulursa imkanı yok, tutamazsınız fabrikalarda. Bunlar düzenli olarak düzgün bir şekilde istifleniyorlar, yığılıyorlar. Hücrenin içinde o DNA'nın o kıvrılması, histon proteinlerine sarılması, o histon proteinlerinin de aynı zamanda düzenlenmesi. Her şeyde o kadar böyle büyük bir düzen var ki yani çoğu insan, yani mesela insanların evlerine gidin bakın değil mi, çok düzensiz yani. Halbuki müthiş bir düzen var. Yani ufacık bir alanda, hücre zaten ufacık, çekirdekçiği daha da ufak. Evet. Çekirdekçiğin içinde ufacık bir alanda süper düzenli. Üstelik bunun da çok makul bir şekilde yapılması lazım. Şundan dolayı o bilgilerin açılıp okunması ve oradan üretim yapılması lazım. Yani oradaki yani rastgele bir katlanma da olmaması lazım. Yani hücrenin üretimine yönelik yapı açık durumda bırakılması gerekiyor. Her aşamasıyla mükemmel.
Tabii burada hücredeki bilinç zahiren bir bilinç olmuş oluyor. Yani evet, normalde atomlardan oluşan bir şeyin normalde bilinci olamaz ama burada aslında biz Allah'ın aklını görmüş oluyoruz inşallah. Yani işte evrimcilerden bazıları işte hücreler çok zeki varlıklar diyebiliyor bazıları. Mesela hücreye bunu verebiliyor veyahut da atoma verebiliyor bu zekayı. Öyle bir şey yok yani, hücrenin eğer bir bilinci olsaydı yani insan gibi bir varlık olurdu. O zaman iradesi de olurdu. İradesi olan bir varlık olsaydı 100 trilyon hücre mesela beyinden gelen emirlere itaat etmek zorunda olmazdı. Yani öyle bir bilinçli olsaydı, bir irade sahibi olsaydı işte beyin mesela şu hormonu salgıla dediği zaman ben salgılamıyorum derdi o zaman. Yani eğer öyle bir aklı olsaydı, şu an işim var derdi, yapmıyorum derdi mesela. Ama öyle bir bilinci yok kesinlikle. Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği emirle hareket ediyor inşallah bütün hücreler. Biz bunu görüyoruz. Allah'ın aklını görüyoruz. Çünkü atomdan oluşan bir şey ve şuursuz bir şey, yani normalde hocamızın biraz önce bahsettiği gibi insandan daha akıllı hareketler normalde yapamaz. Belli ki insandan çok daha üstün bir aklın eseri ve onun yönetiminde olduğunu anlıyoruz inşallah.
Maşallah. Ya hücrenin, yani bunun biyolojideki adı sitoloji. Bir bilim dalı var hücreye özgü. Yani bir hücre için onlarca binlerce bilim adamı bunun için yıllarını vermiş, çalışıyorlar ve hücrenin içerisindeki birçok harika bulunduğunda Nobel ödülü almışlar. Yani hücre dediğimiz konu aslında boyutuyla çok çok daha ters orantılı, çok süper kompleks ve çok süper böyle mucizelerle dolu bir ortam.
Evet.
Mesela DNA'nın çift sarmalını buldu Watson ve Crick. Hücrenin çekirdeğin içerisindeki DNA'nın çift sarmalını buldu, Nobel ödülü alındı. Nükleusa giren proteinlerin üzerindeki şifreler bulundu. Bunun için Nobel ödülü alındı. Daha protein senteziyle alakalı mekanizmalarda yine Nobel ödülü alındı. Yani hücrenin içerisinde sanırım 10'un üzerinde farklı konuda Nobel ödüllerine şey olmuş, konu olmuş birçok durum var. Yani ne kadar küçük olursa komplekslik aslında o kadar çok artıyor. Bu da bize bunların hepsinin, ki birçok böyle evrimcinin de itirafları var. Hani diyor ya mesela, ya canlılar bizim inandığımız gibi tesadüfler eseri, kendi kendine yavaş kademelerle olmuştur diyor kendi iddiaları. Mesela ya da diyor çok üstün bir akıl tarafından yaratılmış olması gerekir diyor. Yani evet, normal yaratılmış olması gerekir demiyor. Çok üstün bir akıl tarafından yaratılmış olması gerekir diyor. Bu insanın bunu söylemesinin sebebi ne? Tabii ki onun biyoloji alanında yaptığı araştırmalarda gördüğü harikalar. Değil evet mi?
İnşallah. Şimdi bundan 100 yıl kadar önce hücreyi nasıl sınıflandırıyorlardı? İçi su dolu baloncuk şeklinde değil mi?
Evet.
Ancak günümüzde çok muhteşem bir boyutu olduğunu, içinde muazzam teknolojiler olduğunu görüyoruz. Ancak günümüzde de kimi yazarların yani hücreyi mesela aptal olarak sınıflandırdığını duyuyoruz. Halbuki hani bunu 100-150 yıl önce biri dese o zaman dahi makul değil de, yani şu zamanda bu kadar teknolojinin olduğu, yani sadece yani on binlerce proteinden bir tanesini söyledik. Sadece on binlerce proteinden bir tanesinin aklı o sınıf nitelemeyi yapanlardan çok daha zeki gözüküyor. Değil mi?
Evet, tabii,
yani muhteşem
maşallah
bir zeka gözüküyor bunda. Dolayısıyla hücrenin en küçük bir elemanı bu kadar zekiyken hücrenin kendisini aptal demek biraz şaşırtıcı tabii.
Yani evet. Bütün bilim adamları bir araya gelse bir tane protein yapamıyorlar zaten. Bunun tartışması olmaz zaten.
Hücre saniyede 2000 tane yapıyor.
Efendim?
Hücre saniyede 2000 tane yapıyor.
Hayır, fonksiyonu olan bir protein de yapamazlar. Yani deseniz ki birine şu işlemi yapacak bir proteini düşünün, deneme yanılmayla bile bulamaz. Çünkü deneme yanılmayla da kainatın ömrü yetmiyor. 10 üzeri 17 saniye yetmiyor. Bir tane proteinin alternatif sayısını deneme yanılmaya da zaten bilinmedik bir fonksiyonun neyinin deneme yanılmasını yapacak, o da ayrı konu. Yapamaz yani. Dolayısıyla İnşallah. Bir protein bile insan aklının çok üstünde.
İnşallah.
İnşallah.
O sunuma bakabilir miyiz?
Bakalım inşallah.
Hücreden bahsettik. Şimdi yine vücutta biliyorsunuz 220 çeşit 220 tip canlı hücresi var. Bunlardan da birkaç tanesi görmede fonksiyonel. Şimdi görme ve dünyadaki canlılık tarihi ile ilgili küçük bir sunum yapalım. Dünyada canlılık tarihi 3,5 milyar yıl önce başlayan tek hücreli Cyanobacter isimli canlılarla dünyada canlılık bir kere var olmaya başladı ve günümüze kadar devam etti. Şimdi devam edecek olursak, Kambriyen patlaması denen döneme geldiğimizde bilinen tüm canlı filmlerinin aniden ortaya çıktığı, herhangi bir ortak ata, benzer ata veya onlara benzeyen hiçbir canlı grubunun daha önce yaşamadığı bir dönemde aniden ve tüm canlı grupların aniden büyük kompleksliklerle ortaya çıktıkları bir dönem. Bu dönem çok kısa bir süre içerisinde çok canlı çeşidinin dünyanın hemen her yerinde olmasına mukabil bilim adamları diyorlar ki bu döneme patlama ismini koyuyorlar. Çünkü çok kısa bir dönemde çok fazla canlı ortaya çıkmış. Bu dönemin en bilindik, bu döneme adını veren anahtar fosil olarak tanımlanan trilobit diye bir fosil var. Trilobit isimli canlı böyle su kenarlarında yaşayan ve üzerinde çok kompleks bir göz organını barındıran bir canlı. Bakın dikkat edin, burada kimi türünde 650, kimi türünde 2500 tane merceğe sahip gözler var. Yani insan gözünden çok daha üstün. Yani bu, devam edelim. Günümüzdeki çok mercekli böceklerin göz yapısıyla aynı. Yani ilk ortaya çıkan, 550 milyon yıl önce ilk kez ortaya çıkan trilobitin gözlerinde bizim gözümüzden çok daha kompleks bir teknoloji var. Bizim gözümüz diyoruz, bu da insanın gözü. İnsan gözü, retinadan göz bebeğinin ortasına gelen ışınların içeri girmesi sonucu, içerideki görme ile ilgili reseptör hücrelerin etkileşimiyle görme hadisesi meydana gelir. Bakın bu görme hadisesiyle ilgili, tam şekilde gördüğünüz gibi, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, tam 7 tane farklı protein işlem yapıyor. Yani bizim rahat rahat görebildiğimiz şu mesela dünyada baktığımız böyle geniş açıyla ve çok renkli gördüğümüz şu anda bu işlem 333 milyar defa oluyor. Hem de ne kadar sürede biliyor musunuz? Her saniyede. Her saniyede 333 milyar defa olan bir reaksiyon. Yani hakikaten çok büyük mucize. İnsanın başını döndüren bir hadise. Ve sonunda biz gördüm diyoruz.
Saniyede oluyor değil mi hocam?
Evet, saniyede oluyor. Bakın, 500 milyon yıl önce ortaya çıkan çok kompleks teknolojik göz ve bu da bizim günümüzdeki insan gözü. Günümüzdeki göz 500 milyon yıl önceki gözden çok daha az komplekslikte. Ama 500 milyon yıl önceki göz bütün evrimcilerin iddia ettiği yavaş yavaş kademe kademe oluşumu böyle yıkıp parçalayan bir fosil yani tek başına trilobit. Tek bir trilobit fosili bile
Maşallah.
Evrim teorisi için çok büyük bir aşmaz.
Maşallah.
Evet
Maşallah.
Devam edelim. Bu da görme dedik, göz dedik. Biliyorsunuz bir gözün kapasitesi 325 megapiksel, iki göz 650 megapiksel ve 3 boyutlu görüntü görebiliyor. Şimdi bu da ben araştırdım, buldum. 160 megapiksel görüntü yakalayabilen bir kamera. Bunun özelliği bu. 160 megapiksel kamera. Ama bu 2 boyutlu, 3 boyutlu değil. İşte yüksek bir ücrete satılıyor ve her bir çektiği fotoğraf...
60 milyar lira, onu da söyleyelim.
Evet. Ve bir fotoğrafın boyutu 900 megabaytmış. Yani mesela bizim gözümüz bundan megapiksel olarak çok daha üstün ve biz her an çekilen fotoğraflar elektrik sinyaliyle beynimize gidiyor. Herhangi bir depolama, taşınma gibi, hard diskin donması gibi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Fakat bu kamerayı kullanan her kimse 9 megabayt her bir fotoğraf olunca bunu alması, değil mi? Bilgisayarda kopyalaması, işlem yapması çok çok zor. Öyle sık sık yapılabilecek gibi kesinlikle değil. Sürekli her fotoğrafta üstünde saatler geçer, uğraşırlar. Dolayısıyla henüz daha bizim, bırakın trilobitin, göz teknolojisine daha ulaşılabilmiş bile değil.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Burada şöyle bir şey var. 320 megabit dedin değil mi gözün?
324 megapiksel.
Evet, 324 megapiksel. Şimdi bu bizim beynimiz bütün vücudumuzdan bilgiler alıyor. Gözden aldığı gibi. Deriden, kulaktan, dilden. Diğerleriyle mukayese ettiğimizde bu rakam çok yüksek. 325 megabit. Bilim adamları şöyle mükemmel bir sistem buldular. Bilgi gözde direkt yollanmıyor beyne. Bir şey işit fark alınarak yollanıyor. Kendi içinde, resim kendi içinde çok özel bir sistemi var onun. Özel bir filtre kullanarak yapılıyor. Fark alınarak yolluyor. Bu sayede başka ama diğer duyu hücrelerinde böyle bir özellik rastlanmamış hakikaten. Matematiksel olarak ispat edilebiliyor ki o farklardan orijinal görüntü tekrar elde edilebiliyor. Bu fark alma metoduyla bilgi şeyi düşürülüyor aslında. Beni gönderilen bilgi yapısı düşürülüyor. Bu sistem günümüzde telekonferanslarda uygulanıyor. Mesela biz şu an bir ortamda oturuyoruz değil mi?
Evet.
Bir sonraki, bir saniye sonraki kare ile şimdiki kare arasında çok büyük bir fark yok. İşte bizim ufak hareketlerimiz var. Onun dışında dekor genelde sabit. Dolayısıyla her saniye sürekli baştan bütün bilgiyi yollamanın bir gereği yok. Değişen bilgiyi yollarsanız daha verimli bir şekilde kanalı yol kullanırsınız. Gözde de buna benzer bir mantık kullanılıyor. Fark alınıyor. Görüntünün kendi içinde ama bu fark alınıyor. Bu da beyinde tekrar birleştiriliyor. Burada iki muhteşem yapı var. Birincisi gözde böyle bir şey yapılıyor. Yollanmadan önce bilgi. İkincisi de beyinde bu geri oluşturuluyor. Günümüzde elektrik elektronik mühendisinin alt bir alanı var. Sayısal bilgi işlemi. Burada bu tarz böyle tekniklerle daha verimli iletişim uygulanmaya çalışılıyor. Ama ilk göz yaratıldığından itibaren bu mükemmel sistem çalışıyor.
Evet. Bir de beyinle değerlendirme de aslında çok muhteşem. Çünkü mesela baktığımız zaman diyelim ki köşeler var, şekiller var, değil mi? Hareketler var. Bunların hepsi beyinde ayrı merkezlere dağılıyor. Evet. Yani tek bir merkez yok beyinde. Hatta bilim adamlarının açıklamalarına göre 27 tane ayrı merkez beyinde sadece görmeyle ilgili.
Evet,
ve bunlar dağınık olarak var beyinde. Mesela şekiller ve derinlik diyelim arka kısımdaysa hareketler yan kısımda değerlendiriliyor. Ve sonunda bu tek bir bilgi haline getiriliyor. Ve 27 tane ayrı merkezi düşünelim. Bütün göz hareketlerini koordine eden ya da odaklayan mesela gözü. Bu da muhteşem bir yapı.
Maşallah.
Şimdi baktığınız zaman siz ışığın şiddeti ve uzaklık hesaplanarak odaklama yapılıyor. Ve bu çok ani olarak yapılıyor. Çünkü nereye baksak net görüyoruz. Böyle bir görüntü gidip gelmiyor. Ki elektronik aletlerde o gidip gelme görüntüsü
oluyor,
şeyi vardır. Mutlaka olur böyle. Gözde asla ve olmuyor. Tabii ki ileride yapılacak elektronik aletlerde bu ilerleyecektir ama burada bakın yıllar süren çalışmalar değil mi? Binlerce bilim adamlarının katkısıyla varılan noktalardan söz ediyoruz. Milyonlarca yıldır hatta Kambriyen döneminden itibaren göz bu şekilde. Hatta ortaya çıkan göz daha da kompleksiz. Biraz önce gösterdiğin göz.
Evet.
Nitekim o göz yapısı bugün aynen var. Hem Yusufçuklarda var hem arada var mesela. Hatta Yusufçuk'ta 30 bin tane mercek var.
Evet,
yani bu böyle bayağı çok büyük rakam.
Çünkü
insanın gözünde 2 tane mercek varken 30 bin ayrı mercekten oluşturuyor. O kadar ufak bir yerde ki 30 bin mercek, o mercekleri teknolojik olarak kesip yerleştirmek dahi imkansız bugünkü teknolojiyle.
Evet.
Yani
evet.
Çok mikroskopik bir yapısı var.
Evet.
Ve mükemmel düzgünlükte çünkü gelen ışığı çok net bir şekilde, düzgün bir şekilde odaklıyorlar.
Evet. Darwin'in de bununla ilgili bir sözü var zaten. Şöyle diyor Darwin, gözleri düşünmek beni teorimden soğuttu diyor. Yani gerçekten çünkü çok biraz önce anlattığınız gibi yani çok detaylı kompleks bir yapısı var. Zaten indirgenemez komplekslik olarak da aynı zamanda nitelendiriyor. Allah da ayette inşallah şu şekilde buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi diyor Allah. Nas suresi 78. ayet. Yani göz bize verilen inşallah bir nimet. Öyle tesadüfen i̇nşallah. Rastgele oluşmuş. İnşallah. Yani dışarıda fotonlar var. Atomlar herhalde dışarıda foton diye bir şey vardır diyor. Ondan sonra ben en iyisi işte o fotonları algılayabilecek bir sistem oluşturayım. Öyle hücreler üreteyim. Sonra o hücreleri de beyinle bağlayayım. Sinir hücreleriyle. Sonra gitsin o protein yağların içerisinde de böyle üç boyutlu rengarenk bir dünya oluşsun. Yani bu yani deli saçması olarak nitelendirilecek bir şey. Yani bir hikaye olarak anlatılabilir ama evet. Kesinlikle bilimsel bir bilim bilgisi olarak kesinlikle anlatılamaz evet. Yani. Bir şimdi zırh oldu belli.
Görmeyle ilgili müthiş bir konfor Allah yaratmış bize. Yani normalde sen de bahsettin. Gözümüzü bir yerden başka bir yere çevirdiğimizde yani teknoloji ne kadar ileri olursa olsun bir bulanıklığıyla beraber görmemiz lazım. Çünkü o bilgi de var. Yani hareketli olma bilgisi de var, durma bilgisi de var. Dolayısıyla o hareketlilik bilgisi bize bulanıklık olarak yansıması gerekiyor. Halbuki Allah bizim konforumuzu esas tutarak hiç onu göstermiyor. Yani normalde sürekli bulanık bir dünyayla da karşılaşabilirdik. Bu birincisi. İkincisi aslında biz böyle pırıl pırıl görüyoruz ama dışarıda öyle bir ışın böyle insan gözüne hoş gelecek bir yapısı da yok. Bu 20. yüzyılın başında ortaya kondu. İlk defa Max Planck tarafından. Aslında ışık böyle yağmur taneleri gibi geliyor insanın gözüne. Bütün enerji transferleri bu şekilde olur. Yani böyle nehrin akışındaki gibi bir sürekli düzenlik yoktur. Yağmur taneleri gibi çok çok küçük bilgi paketçikleri halinde gelir. Gözde böyle olmuyor. Gözde fotonlar uyarırken belli bir miktarı aldıktan sonra uyarılıyor. Bu da bize şunu sağlıyor, işte göz ışığı böyle kesik kesik görmüyor. Her şey yumuşak, net, düzgün bir şekilde anlaşılıyor. Bu da Allah'ın çok büyük bir bize nimeti inşallah.
Evet. Yani trilyonlarca o parçacıktan geliyor göze. 300 milyar reaksiyon oluyor her saniye. Evet. Ama görüntüde şekiller, derinlik hepsi ayrı ayrı farklı olarak gözüküyor. Bu da tabii içeride gören ayrı bir göz olduğunun aslında bir kanıtı. Maşallah. Çünkü yani asıl olan o. Yani ruhumuzun algıladığı için ruhumuz evet. Mükemmel ve kesiksiz bir görüntüyle Allah'ın bizi muhatap kılıyor. Bakın Darwin'in bir itirafı, onu da okuyalım gözle ilgili.
İnşallah.
Farklı mesafelerdeki cisimleri benzersiz bir mükemmellikte odaklayan, farklı oranlardaki ışığa göre kendisini uyarlayan göz gibi bir organın doğal seleksiyona dayalı rastlantılarla yani evrimle ortaya çıktığını öne sürmek diyor, evrimi öne sürmek itiraf ediyorum ki olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır. Yani ben diyor ve evrimciler diyor olabilecek en yüksek düzeyde saçmalıyoruz diyor. Yani Darwin söylüyor bunu. Değil mi? Çok açık. Bir daha okuyayım mı? Bakın göz gibi bir organın doğal seleksiyona dayalı rastlantılarla ortaya çıktığını öne sürmek. Evrimli olduğunu öne sürmek. Haşa Allah yarattı değil de tesadüfen olduğunu öne sürmek. İtiraf ediyorum ki diyor Charles Darwin, olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır. Daha ne desin ki yani?
Ki bu da o zamanki bilim anlayışıyla. Zaten hani hiçbir bilgi anlayışıyla olmasa dahi bir insan gözü gördü mü anlar. Yani bu yaratılmıştır. Evet. Yani bu kadar bilgiye rağmen yani bir insanın evet. Hala böyle evrim savunuyor olması.
Bir tabii şey daha var. Akın Hocam söylediği cümlesini onu da okuyayım. Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu. Yani evet. Göz gibi bir organ diyor. Zaten olamayacağını söylüyor. Bir sinirin nasıl olup da Işığa duyarlı duruma geldiği sorusu bizi yaşamın kendisinin nasıl türediği sorusundan hiç de daha çok ilgilendirmez. Şimdi evrimciler iddia ediyor ya böyle güya işte önce ışığa duyarlı hücreler oluştu. Ondan sonra işte yavaş yavaş göz oluştu diye. Halbuki ışığa duyarlı bir hücrenin olması zaten mükemmel bir yapı. Evet. Moleküler biyolojisini gördük.
Tabii inşallah.
Orada çok sayıda protein var.
Evet.
Hepsi domino taşı gibi çalışıyor. Biri önce aktifleniyor. O ikincisini aktifliyor. Onların ikisi birlikte üçüncüyü aktifliyor böyle evet. Ve saniyede 300 milyar kere reaksiyon yapıyorlar. Ya bunun açıklaması yok ki zaten Darwin dediği gibi yani en üst düzeyde saçmalamak evet. Olmuş oluyor bu.
Şimdi bazen televizyonlarda böyle gösteriyorlar işte çok büyük domino serileri oluşturuyorlar. Ondan sonra bir tıklayarak bütün o şey akıyor. Peki onu yapması ne kadar sürüyor? Değil mi? Bayağı da bir uğraşıyorlar. Evet. Yani o domino etkisini bir de oluşturmak için bir sistem var. Yani bir uğraş gerekiyor. Eğer saniyede 330 milyar defa olan bir işlem değil mi? 330 milyar defa olan bir işlem oradaki molekülleri tüketir. Yani rodopsin moleküllerini uyarıyor. O rodopsin moleküllerin şeklini bozuyor. Dolayısıyla sadece bir saniyenin çok kısa süresinde bütün şeyler tükenmesi lazım. Dolayısıyla her şeyi sistemi başa çeviren başka enzimler var. Bunların olması da çok büyük bir mucize. Yani evet. Bir enzim böyle kendi boyutundan çok daha bir şey. Yani görme nedir bilmez. Ama görme nedir bilmediği bir şey için onun olabilmesi için bir uğraş veriyor. Demek ki değil mi? O enzimler çok akıllı, çok fedakar, bir de çok böyle yardımseverler.
İnşallah.
Evet. Şöyle de bir canlandırmasını nasıl bir görelim mi gözüm?
Tamam. Evet.
Bakın şimdi bir tane foton geldiği zaman ki trilyonlarcası geliyor bunun. Bir molekülün şeklini değiştiriyor ki böylece ikinci bir moleküle bağlanıyor bu değişen şekliyle. Bunlar değişen şekillerle üçüncüye ve dördüncüye bağlanıyorlar. Bu sayede hücrenin içerisindeki tuz iyonlarının miktarı azalıyor. Bu yeşillerde tuz iyonları olduğunu düşünürsek bunların. Bu şekilde tuz iyonları azaldığında işte elektrik sinyali oluşuyor. Bu bir tane fotonun yaptığı ama saniyede bunlardan bakın 330 milyar tane oluyor bir saniye içerisinde.
Evet,
bir de dediğin gibi bunları eski haline çeviren ayrı proteinler var. Bunlar da aynı hızla hareket ediyorlar ve mükemmel bir şekilde çalışabiliyor.
Evet, yani hız açısından da büyük bir ahenk var hakikaten. Evet. Çünkü bu yapsa işini ama biraz geç yapsa yine göremeyeceğiz. Biraz daha detay verelim. Burada domino taşı etkisiyle 4 tane protein aktif hale geldi. Birbiri peş sıra. Daha sonra bu sonu aktif hale gelen kompleks hücrenin zarına gidiyor. Hücrenin zarına niye gidiyor? Çünkü elektrik akışı oradan gerçekleşiyor. Oradaki evet. Kapılar kapalı. Oradaki kapıyı tutan bir molekül var orada. CGMP molekülü. Cyclic guanosine monofosfat deniliyor İngilizcesinde. O oradaki kapıda muhafız gibi bekliyor. İşte o kompleks gidiyor o muhafızı oradan çekip alıyor. Çekip almasıyla beraber kanallar boşalabiliyor ve elektrik iyonları içe hareket ediyor. Şimdi nereden bilsin yani oradaki CGMP'yi çıkartması gerektiğini, bunun neticesinde bir elektrik olacağını ve bu elektriğin de beyne kadar gideceğini. Yani burada müthiş bir amaç var. Yani amaç dizisi var. Birbiri peş sıra giden. Bu da hakikaten yine başıboşluğu değil, bir bilinci gösteriyor.
Şöyle bir bilgi de verelim. Şimdi biz normalde etrafımıza baktığımızda işte çok uzağa bakıyoruz mesela. İşte Boğaz Köprüsü'ne bakıyoruz. Oradaki arabalar geçerken dahi onların hareketlerini saniyelik yani anlık olarak görebiliyoruz. Bu hızın fotonların çok yüksek bir hızda hareket etmesinden dolayı kaynaklanan bir şey. Yani saniyede 300 bin kilometre gibi bir hızı var fotonların. Ve o hız sayesinde biz böyle anlık olarak yani bizden mesela kilometrelerce ötede bir uzaklıkta bir görüntü dahi olsa bir şey görebiliyorsak anlık olarak görebiliyoruz. Ama sesin hızı böyle değil. Yani sesin hızı çok daha düşük. O da saniyede 340 metre gibi bir hızı var sesinde. Yani Allah o kadar muhteşem bir sanatla yaratmış ki. Yani biz çok uzağa görmemiz gerçekten gerekebiliyor ama çok uzağa duymamız gerekmiyor. Yani o kadar, hem aynı zamanda sesle görüntü de bir arada çalışıyor. Yani senkronlu çalışıyor. Ve biz muhteşem bir görüntü ve ses dinlemiş oluyoruz inşallah. Yani buna bilinçsiz hücreler böyle bir şeye karar veremez. Yani çok uzağa bakacak benim işte var olduğum canlı. O yüzden işte fotonları daha iyi algılamak lazım. Veyahut da fotonlar o yüzden daha hızlı olsun. Ses hızı daha düşük olsun. Böyle bir şeye ne doğa karar verebilir ne bilinçsiz atomlar karar verebilir. Sadece bunu burada Allah'ın aklını ve ilmini görüyoruz inşallah.
Maşallah.
Yani her detayda gözüküyor. Çok açık bir şekilde. Çocukların da anlayacağı kadar açık. Hatta bilim ilerledikçe değil mi? Detaylarda daha büyük ihtişam, daha katlamalı ihtişam ortaya çıkıyor.
İnşallah.
Yani. İnşallah. Şimdi şeyden bahsedebiliriz. Evrimcilerin yani delilsizliklerinden dolayı böyle artık değişik metotlar geliştirmeye başladılar. Kısaca bir evrimin iddialarından bahsedelim. Şu anki sözde işte delillerinden bahsedelim bir de. Şimdi Darwin'in iddia ettiği evrim teorisiyle şu anki evrim teorisi zaten hiçbir alakası yok. Yani Darwin'in iddia ettiği tüm olaylar zaten çürümüş durumda. Biraz önce de hocam senin dediğin gibi yani hücre içi su dolu bir baloncuk, işte jöle dolu bir baloncuk gibi biliniyordu. Şu anda dünyanın en kompleks yapısı olduğu anlaşıldı. Yani rastgele doğada oluşabileceği, canlıların da işte paçavraların arasından fare çıkabileceği, öyle oluşabileceği zannediliyordu. Hayatın hayattan geldiği bir kere anlaşıldı. Doğal seleksiyonla canlıların ilerlediği ve sonradan kazandığı, yani kendi ömrü içerisinde kazandığı özellikleri yavru canlıya aktarabildiği zannediliyordu Darwin zamanında. DNA'nın keşfiyle bunun böyle olmadığı öğrenildi. Yani bir canlı ne kadar değişirse değişsin, yani işte adamın kolunu kesseniz, bacağını kesseniz, ondan sonra yani nasıl zarar verirseniz verin, yine de yavru canlısı, yani çocuğu sağlıklı olarak doğacak. Yani bu kesin olarak şu anda evrimi bitiren bir gerçek DNA'nın keşfiyle. Sonradan DNA'nın değişmesiyle ilgili işte sadece mutasyonlar olduğunu gördüler. Seneler boyu mutasyon denemeleri yaptılar canlılar üzerinde. Baktılar yine hiçbir şey yok. Hiçbir ne bir enzimin dahi oluşmadığını gözlemliyoruz diyorlar. Yani bunu söyleyenler evrimciler yine. Hiçbir artık delil kalmadı. Ne doğal seleksiyon ne mutasyon. Canlılar işte tek hücreden gelişmişe doğru gittiler. Çok fazla çeşitlendi diyorlardı. Bir baktılar Kambriyen devri çıktı. 100'e yakın filum canlı grubu bir anda çıkıp sonra şu anda 35'e kadar düştü. Yani Darwin'in iddia ettiğinin tam tersi olduğunu gördüler. Şu anda evrimcilerin artık böyle demagoji olarak yaptığı böyle tek bir şey kaldı. O da canlılardaki işte benzerlik, fiziksel benzerlik veyahut da DNA'larındaki benzerlik tarzında şeyler iddia. Çünkü şu andaki evrimcilere baktığımızda hep şey görüyoruz. Biz DNA'daki benzerlikle nasıl evrimleştiğini anlıyoruz diyor mesela. Bir kere evrimin hiçbir mekanizması yok. Yani iddia edilen tüm mekanizmaların yalan olduğu anlaşıldı. Siz DNA'daki benzerlikle veyahut da fiziksel benzerlikle canlıların birbirinden evrimleştiğini iddia ediyorsunuz. Bununla ilgili ufak birkaç örnek verelim. İşte maymunla, orangutanla insanın DNA'sının %99 benzediğini iddia ediyorlar mesela. Hı. Şimdi bunun böyle olduğunu kabul etsek bile bunun evrimle hiçbir alakası yok. Evrime delil değil bu. Yani %99 benziyor. O zaman çok kolay bir değişimle.
96'ya kadar düştüler zaten.
96'ya kadar
hatta
düştüler.
Bazı %94 bile diyenler var.
Şimdi nematod solucanları diye bir solucan çeşidi var. Bununla da, bu canlıyı da DNA'mız %75 benziyor. Yani bizim aramızda %25 bir farklılık mı olmuş oluyor bu solucanla? Mesela kromozom sayısını delil gösterdiler. Şempanzenin kromozom sayısı 46. İnsanınki de işte pardon 48. 48. İnsanınki de 46. Yani çok yakın birbirine dediler. O yüzden yine bir evrim delili olabilir. Patatesin kromozom sayısı insanınkiyle aynı. 46 kromozoma sahip. Yani ne kromozom sayısı, ne DNA'nın yüzdelik benzerliği, ne de bir canlının bir canlıya fiziksel olarak benzemesi kesinlikle evrime delil değildir. Yani bu DNA'da gözlemliyoruz. Mesela bir arabanın bir modeli var. İşte 2000 model, 2001 model, 2005 model. Adam diyor ki mesela bu 2000 model işte bir şey oldu, şimşek çaktı, işte bir şeyler oldu, 2001 modele döndü diyor. Bakıyor ki öyle bir şey olamaz. Sonra diyor ki biz işte bunun da vites kolu var. Ondan sonra bunun da direksiyonu var. Demek ki oradan bunun gelişimini gözlemliyoruz diyor. Yani şu an söylediklerinin bundan hiçbir farkı yok. Ki bir şey vardı canlılarla ilgili, onu gösterebiliriz. Doktor hocam istersen.
Hangisini?
Bu kamuflajla ilgili.
Kamuflaj.
Evet. Şimdi canlıların işte birbirine benzerlikleri mesela o evrimci şeylerde de çıkıyorlar. Diyorlar ki işte maymunu tıraş etseniz aynı insan diyor mesela. İşte benzer, çok benzer olduğu için bu evrime delildir diyor. Böyle bir delil yok. Şimdiki canlılardan zaten bakacağız. Bunun ne kadar safsata olduğunu göreceğiz inşallah.
Bir de organ benzerlikleri de delil değil. Hani evet. Diyorlar ya işte şu kanat var. Kanat tamam da kanat kuşlarda var. Memelilerde var, yarasalarda var, evet. Sineklerde var, değil mi? Kuşlarda var. Dolayısıyla uçan sürüngenlerde var, uçan sürüngenler de var. Dolayısıyla evrimle hiç bağlantısı olmayan bakın canlılarda evet. Kanat var. Allah'ın benzer yaratmasından kaynaklı. Evet. Aynı evet. Yaratıcı, aynı akıl değil mi? Canlılarda da benzerlik. Bütün canlılar hücrelerden oluştuğuna göre, hücrelerin hepsinde DNA olduğuna göre, tabii ki benzerlik olacak. Yani hücreler birbirine benzerlik de organelleri benziyor, DNA'sı evet. Benziyor. Aynı havayı soluyoruz değil mi?
Evet.
Aynı besinlerle besleniyoruz. Kimi işte bitkilerle besleniyor, kimi hayvanlarla. Kimisi hem bitkiler hem hayvanlarla beslenebiliyor. Benzer metabolik sistemleri oluyor dolayısıyla. Evet, evet. Bu aynı yaratıcının yarattığının kanıtı olur. Evrimleştiğinin değil, aynı yaratıcının, aynı aklın. Bir de tabii ki aralarında aşılmaz farklılıklar var. Evet, yani evet. O Mesela maymunla insan genom projesindeki farklılık %96 olarak açıklandı ama o %4'lük farklı açıklanabileceğim bir fark değil ki bizim maymunlarla. Her bakımdan farklıyız. Biri ormanda yaşayan vahşi bir canlı, değil mi? Ağaçtan ağaca atlayarak milyonlarca yıldır bu şekilde. İnsan ruhu olan, medeniyetler kuran, konuşan, çıkarımlarda bulunan, muhakeme eden, değil mi? Bilinçli böyle ruhu olan bir varlık.
Çeşitli diller var mesela, kültürler evet. var. Hayvanlarda öyle çeşitli
6 bin çeşit dil var. Konuşabilen bir varlık. Evet. Yani işte ruh zaten bambaşka bir şey. Onun evrimle evet. hiç açıklaması yok zaten. Bu, Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. İşte ruh tabii insana insan yapan. Yoksa aynı ruhu biz kediye de koysak insan kedi şeklinde insan olur o zaman. Yani ruhtur insanı insan yapan.
İnşallah. Bu benzerlik mikro düzeyde de evrimcinin düştüğü bir hata oluyor. Mesela protein yapıları, üç boyutlarını
koysak değil mi? Allah affetsin. Yani Allah bu şekilde yaratsa, yani ruhu kediye verse özür dilerim. O zaman kedi şeklinde insan olur. Yani.
İnşallah. Evet, inşallah. Mesela programda da vardı Habertürk'te. İki tane resim gösteriyor. Bakın bunlar birbirine benziyor diyor. Yani bunu demesi o kadar komik bir şey ki. Çünkü aynı görüntüde, üç boyutlu görüntüde, 3DX kristalografi deniliyor buna. Aynı görüntüde ama bambaşka amino asit dizilerinde proteinler var. Şimdi aynı görüntüde diye bu amino asitler birbirlerinden evrimleşmiş mi diyeceğiz o zaman? Onlar bile diyemez. Amino asit dizileri farklı. Hatta amino asit sayıları farklı olup da aynı üç boyutlu görüntüyü gösterenler de var. Demek ki bu benzerlik şeyini bırakmaları gerekiyor. Bu bir.
Evet.
İkincisi siz de zaten bahsettiniz. Mesela günümüzde değil mi? Bir yerden bir yere gitmek için, bir şey taşımak için en verimli araçlardan biri nedir? Tekerlek kullanmak. İşte bu tekerlekle el arabalarında kullanırsınız. İşte otobüslerde kullanırsınız. Kamyonlarda kullanırsınız. Bu ortak bir dünyada yaşıyoruz. Aklın yolu bir. Yani ortak çözümler var. Şimdi mikro dünyada da böyle. Yani hepsi Allah'ın koyduğu belli fiziksel kanunlara göre hareket etmek durumunda. Oralarda dolayısıyla ortak çözümler var. Yani Allah o şekilde takdir etmiş. Dolayısıyla benzer bir şekilde mesela oksijen taşıyabilmeleri için benzer protein yapılarını taşımaları gerekiyor. Ama bu evrime değil olmuyor ki. Yani o evrime değilse tekerleklerin de birbirlerinden evrimleştiğini iddia etmemiz lazım. Halbuki ne var? Yani bir şuur var. Yani insanoğlu diyor ki böyle dönen bir yapıyı kullanmak akıllıca bir çözüm diyor. Yani burada tesadüfle ilgili bir durum var mı? Yok. Bu tamamen zeka ile ilgili bir durum. Zeka ile de tesadüfün hiçbir ilgisi yok. Bu Allah'ın sonsuz aklının tecellisi.
İşte evrim zaten kısır döngü bir mantık. Benzerdirler, evrimleşmişlerdir. Evrimleşmişler o halde benzerdirler. Safsatasını şey diyorlar
bir de,
yani.
Bir evet. Hataları şu. Diyelim hani biri diğerine evrimleşti diyorsun. Şimdi bizim dünyada değil mi çok çok fazla çeşitli canlılar var. Biyologlar bunları inceliyor. Şimdi her türlü canlının enzimlerini, proteinlerini, genlerini incelediğini ne görüyorlar? Hepsi mükemmeldi değil mi? Yani böyle kusurlu bir yapı görüyorlar mı?
Hayır.
Hepsi zaten nasıl işlevi olduğunu ilgili gende bozukluk yapıyorlar. Oradan hastalık oluyor, ölüyor, sakat kalıyor. Oradan anlıyorlar genin ne işlevi olduğunu. Şimdi eğer hepsi mükemmelse bir diğerine niye dönüşmeye çalışsın? Değil mi? Zaten önceden normal çalışan bir sistemi var. Günümüzdeki maymunların da her şeyle mükemmel. Yani kendi ortamında mükemmel bir şekilde yaşıyor. Dolayısıyla başka bir şeye zorlanmasına gerek yok. Yani balık mükemmel bir şekilde suyun içinde hareket ediyor. İşte o ortamda besleniyor. O ortamda nefes alıyor. İnsan da burada mükemmel bir şekilde yaşıyor. Onu oraya döndürmek için hiçbir mantık yok. Zaten Akın Hocam da belirtti. Yani böyle bir fiziksel bir güç de yok. Zamanı ilahlaştırıyorlar. Halbuki zaman ilahlaştırılacak bir yapıda değil. Onların bilimle de gördükleri zaman bozucu bir etkisi var. Mesela protein mühendisliği adlı dersler var. Master'da falan okutuluyor bunlar. Proteini zamana göre 3 aşamada inceliyorlar. Birincisi normal protein. İkincisi işte denatüre protein deniliyor. Bunlar biraz bozulma yaşıyor. Üçüncüsü de geri döndürülemeyecek şekilde bozulan protein. Zamanla gördükleri birden ikiye, ikiden üçe yani normal proteinin denatüre olması, denatüreden de bozulması. Ve en son durumdan da kesinlikle kurtaramıyorlar. Zaten bu yüzden Allah hücrede proteinin bu çöplüklerinden bizi kurtaran sistemler yaratmış. Öğütücü sistemler. Yani gözleme dayalı konuşacaklarsa gördükleri bu. Her şey zamanla bozuluyor. Dolayısıyla bunların beklentisi bomboş bir beklenti. Yani zamanla protein evrimleşecek, daha iyi bir şeye gidecek. Zamanla protein, olan protein dahi bozuluyor. Yani neden bahsediyorlar bunlar?
Olması zaten imkansız. Yani bozulması bir yere.
İnşallah.
Zaten sıfır ihtimal. Sonsuz zamanda da yani trilyon sene de koysanız yine sıfır olur. Yani, 10 trilyon senede de yine sıfır
bunu
olur.
Bunu şunun için söylüyoruz. Yani arzu ettikleri bütün proteinleri ellerine versek, hepsini versek yine canlılık olmaz. Yani onların hepsi belli zaman diliminden sonra bozuluyor. Zaten bunu yarı zaman diye bir kavram ifade ediliyor bu durumu anlatmak için. Yarı zamanda proteinlerin ömür sürelerini ifade ediyor. Yani belli ortalama o kadar sürede 10 dakikada, 1 saatte, 10 saatte çok yaşıyor. Çeşitli. Sonra da o protein işlevini kaybediyor.
Ki o hücre içinde doğada çok hemen tahrip oluyorlar.
Hemen tahrip olur. Bir hücrede maksimum bir proteinin ömrü 2 gün.
Evet.
Her yani maksimum 2 gün milyarlarca protein bir hücrenin içerisinde sürekli dolanıyor. Sürekli var. Neden? Çünkü bir bozulma sürekli hücre gibi bir kompleks, her şeyi düşünülmüş bir yapının içerisinde olmasına rağmen. İşte evrimciler sürekli canlıların değişme olayını savunuyorlar ya. Yani sürekli bir değişim istekleri var. Bir şey değiştirme istekleri var. Ama Allah canlıları o kadar mükemmel yaratmış ki canlılar da tam tersi değişmeme yönünde birçok sistem var.
Evet, maşallah.
Mesela bir örnek, Bayes Flippers diye bir enzim var. Bu enzim görevi şu. DNA'daki işte saniyede 2000 tane protein üretilmesi gibi reaksiyonlar sonucunda DNA hücrenin en çok kullanılan yeri. Bu kullanılan yerde oluşan reaksiyonlar sonucunda işte mesela bir istatistik günlük 5000 tane nükleotit kopabiliyor. 100 tanesinin yeri değişebiliyor gibi hadiseler oluyor. Bunların işte sonucunda bir değişiklik olması lazım. Ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü base flippers denen bu enzim tek tek nükleotitlerin hepsini tek tek eline bakıp inceliyor. Bak karanlık, hafif sıvımsı bir ortam değil mi? Işık yok, hiçbir şey yok. Göz yok, kulak yok, beyin yok. Nükleotit alıyor. Çevresinde bunu 360 derece şöyle çeviriyor, döndürüyor bakıyor. Hani böyle eline bir şey alırsın bakarsın değil mi? Tam eksiksiz mi, hiçbir yapısı var mı diye burayı kontrol etme olsa. Tamam bu sağlam dersin, koyarsın. Bu da aynen onu yapıyor. Tek tek 3.2 milyar tane nükleotidin tek tek dolaşıyor. Birçok enzim var böyle. Hepsi böyle bakıyor 3 boyutlu. Sanki görüyormuş gibi. Eğer bozuksa hemen atıp yenisini takıyor. Eğer bozuk değilse devam ediyor. Bir sonrakine bakıyor. Tamam. Bu şekilde bir kontrol edebiliyor.
Evet.
Yani maşallah. Allah'ın yarattığı biz o bilginin orada olduğunu biz ancak keşfedince böyle Allah'ın yaratma izlerini görüyoruz.
Maşallah.
Yani.
Maşallah. Şimdi bilgi aksaklığı, eksikliği ve bilgi yorumlamadaki kusurlar nelere sebep oluyor? Mesela biz şu dünya ortamında uzaya doğru çıkalım. Hani bazen filmler vardır ya böyle giderek uzaktan izleriz. O zaman yani bu muazzam teknolojiye rağmen uzakta nasıl gözükür dünya? Böyle bir nokta gibi gözükür. Şimdi bir o ortamdan bakan biri yani dünyaya baktığında dese ki ya bu bir şeye benzemiyor yani böyle bir büyüklüğü bile yok. İçinde de bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ve varsa da bu tesadüfen olmuştur dese. Ne kadar mantıksız olur değil mi? Yani çünkü biliyoruz yani bilim, çaba, emek, Allah'ın yani her şeyin üzerinde bilim adamlarının, insanların ilhamıyla bunların olması. Bunların her biri bir zeka gerektiriyor. İşte hücrede de böyle. Yani hücreyi büyüttüğümüzde, şimdi hücre aynı durum burada da var. Yani biz hücreyi göremiyoruz ufak nokta gibi. Hücrenin içine girdiğimizde şimdiki teknolojiden daha yüksek bir teknoloji var. O zaman orada çok büyük bir akıl tecelli ediyor demek. Yani böyle bir hücreye hani akılsız, aptal hücre demek yani bilmiyorum. Hakikaten böyle çok ciddi bir cehalet gerektiriyor yani.
Şimdi o biraz önce verdiğiniz bilgiyle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Protein hücre içerisinde zaten en fazla 2 gün duruyor dedik ya. Ama evrimcilere bakıyoruz mesela Celal Şengör isimli kişi bir proteinin oluşması için bile milyonlarca yıl gerekiyor diyor. O siyaset meydanındaki programında. Yani zaten böyle bir şey hücre içerisinde bile zaten 2 gün yaşayabiliyor. Yani milyonlarca senede bir de protein oluşacak yani bu. Bir de çok komik zaten bir hücre 10 milyar proteinden oluşuyor. Yani tek bir hücrenin bile yani iddia edildiği gibi olsaydı eğer milyon senede oluşsaydı yani böyle katrilyon çarpı katrilyon gibi bir rakam çıkıyor bir hücrenin oluşması için. Zaten dünyanın ömrü 4,5 milyar yıl. Yani anormal çelişkiler içerisindeler inşallah. Bir de bu geçen çıkan haberle de ilgili tekrar hatırlatalım. Şimdi işte arıyla ilgili evrim eğer tasarımı ise evrim karışmıyor diye bir haber çıktı ya. Yani sanki bir arı sadece işte seneler boyu, milyonlarca sene boyunca hiçbir değişim geçirmemiş. Yani arı türü sadece geçirmemiş gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü yaratılış atlasından sonra hocamızın inşallah her yerde yayıldı yani canlıların değişim geçirmediği. Yani onlar da bir nevi böyle kabul ediyoruz. Tamam bazıları geçirmemiştir, değişim geçirmemiştir gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Kesinlikle yani bunu gören kişiler kanmasın. Hiçbir canlı yani 350 milyon tane canlı var. Hiçbirisi değişim geçirmedi. Yani bu sadece bir taktik icabı. Bir tanesini kabul ediyoruz tamam gibi bir şey.
Evet, yani başka türlü başlık atamamalarından da olabilir. Yani bizim hocamızın vesilesiyle yaratılış atlasının etkisiyle ve birçok Türkiye'de dünyada yapılan çalışmalarla evrimcilerin pek böyle söyleyecek bir cümleleri de kalmamış. Ondan dolayı da artık bu tip başlıklar. Ya benim anladığım artık zamanla Allah'ın izniyle yaratılmıştır.
Onun ikincisi, üçüncüsü de çıkacaktır büyük
ihtimalle. Hocamızın Hücre Zarındaki Mucize adlı eseri var. Bu eserde hücredeki sadece zarında yani hücrenin kendisinde değil. Yani sadece hücrenin zarındaki muazzam aklı gösteriyor. Yani bir hücre, aptal hücre diyen insanların... Yani
protein diye, protein mucizesi kitabı var. Enzim mucizesi.
Evet maşallah.
Molekül mucizesi. Tabii ki yani bir tek molekülde, şimdi bakın biz anlatıyoruz orada ama orada çok daha detaylar var aslında. Yani detaya indikçe tabii zor oluyor anlaması. Yani eğitim görmesi gerekiyor insanın. Ancak eğitim gören insanlar o konuya o kadar vakıf olabiliyorlar. Yoksa çok şey. Bir ayet okuyabilir miyim? Şeytanlar Allah'a sığınırız. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği. Bak hep bunu görüyoruz değil mi? Hiç delil yok. Yani evrim destekleyen tek bir delil yok. Sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Sırf adlar var. Maşallah. Mesela demindeki o başlıkta tasarım ise evrim karışmıyor. Şimdi bir ad var evrim diye. Evrim diye bir akıl var güya. Değil mi? Öyle büyük bir akıl ki insandan da çok üstün bir akıl. Böyle sonsuz akıl haşa. İşte tasarım ise karışmıyor. Bakıyor böyle. Ha bu arı iyi diyor. Beğeniyor. Ben dur arıyı ellemeyeyim diyor. Ama diyor işte diyor filanca şey var diyor. Atı diyor biraz diyor değiştirelim diyor. Zürafa olsun diyor falan gibi böyle. Ya bu kadar deli saçması bir mantık. Şeytanın Allah'ına devam edecek olursak. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Yani hükmü veren, yaratan sadece Allah. İnşallah. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Yani böyle Allah'a eş koşulmaması gerekiyor. Yok İnşallah. Evrim karışmıyor. Doğal seleksiyon şöyle yaptı. Yok. Mutasyon böyle yaptı gibi
olgusal
böyle.
Olgusal tutarlılık skalası şöyle.
Evet.
Şimdi bu biraz önceki konu biraz yarım kaldı. Onunla biraz devam edelim isterseniz. Şimdi evrimciler yapısal veyahut da işte hücre bazında benzerliklerin evrime delil oluşturduğunu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını bu tarz canlılar zaten çok net gösteriyor inşallah. Şimdi bu ekranda görülen bir yaprak değil, bir kelebek. Şimdi yaprakla kelebek görüntü olarak tamamen aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi evrimciler o zaman burada kalkıp şöyle bir şey söylemesi gerekiyor. Bu kelebek bu yapraktan evrimleşti. Bir gün işte yaprak işte mutasyona uğradı. Sonra daldan ayrılıp uçup gitti falan demesi gerekiyor benzerliğinden dolayı. Ama Oktar Hocam sen daha iyi biliyorsun. Bitki hücresi ile hayvan hücresi birbirinden hiç alakası
farklı.
Yok. Çok farklı. Evet onu hocam sen de çok iyi bilirsin. O konuda detay verebilirsen de iyi olur bize.
Yani en basitinden bitki hücrelerinin dışında sert bir hücre duvar denen bir yapı var.
Evet.
Yani bitkilerde biz hep böyle mesela mobilya yapıyoruz. Sert hücrelerin o sert duvarından kaynaklanıyor. Selüloz yapısı var. Bir amaca yönelik olarak o hücrenin mesela farklı olması da burada söz konusu. Orada da Allah onu bizim hizmetimize sunmuş.
İnşallah.
Kayık yapıyor değil mi insanlar? Birçok yani alet tahtayla kullanan birçok ev yapıyor mesela.
Plas denen bir organeli var işte. Fotosentez yapabiliyor. Çok evet. Büyük bir farklılık. Yani güneş enerjisini alıp bundan nişasta elde edebiliyor. Evet. İnsan yapamadığı bir şey. Zaten biz de bitkileri yiyerek de besleniyoruz. Belli sebzeleri, meyveleri inşallah.
Diğer resimlere de bakabiliriz. Çok ilginç maşallah. Çok güzel hepsi. Birbirinden güzel. Mesela burada başka bir canlı var. Ağacın üzerinde yani çok zor seçiliyor gerçekten.
Tam desenini
durdurmak. Evet, arka tarafında da yine baş benzeri bir şey var. Yani başına benzer bir şey var, bir yapı var. O da rahat kaçmasını sağlıyor. Çünkü normalde bir canlı bir canlıya saldırdığı zaman kafasına saldırıyor. Direkt etkisiz hale getirmek için. Halbuki burada farkında olmadan kuyruğuna saldırmış oluyor. Canlı da çok rahat bir şekilde kaçabiliyor.
Maşallah.
Burada yine yani çok dikkatli bakmak gerekiyor gerçekten.
Dikkatli de anlaşılmıyor yani.
Dikkatli de anlaşılmıyor. Yani.
Yani
şu sağda maşallah diyelim artık anlaşılması için. Sağ taraftaki yatay olan şey yine yaprak değil. Etrafındaki şeylerden farklı olarak bir kelebek.
Evet. Ve sırtındaki deseni hiçbir zaman göremiyor bu kelebek.
Evet. Yani
ne işe yaradığını, sırtımda ne var, ne yok, hiç bir bilgisi
mesela,
de yok.
Çok zekice bir şey de yapıyor. Taklit ettiği kurumuş yaprağın şekli. Mesela kurumuş yaprağı böcek niye gelsin yemeye çalışsın?
Evet.
Ama mesela bir şey düşünse, desek ya yaprağa benzetsek de yeşil yaprak olsa o zaman da yiyecek. Yani zaten yapamaz da seçim de mükemmel zekice yani maşallah.
Yani bu şimdi evrimcim saçmalık aklıma geldi de. Kuru yaprağa benziyor. O halde kuru yapraktan mı evrimleşti diyorlar kelebek için yani. Tabii ki saçma. Yani kuru yaprağı yaratan Allah değil mi? Kelebeği yaratan
evet,
Allah
maşallah,
aynı akıl.
Maşallah.
Ona uygun böyle kamuflaj yapabileceği şekilde yaratılmış o. Çok
yani hiçbir canlı zaten kendi bünyesini biz şu anda deri rengimizi değiştirebiliyor muyuz? Yani çok yüksek bir teknolojimiz var. Yani derimize bir desen yapabiliyor muyuz mesela? DNA'mıza işleyecek şekilde ama. Yapamıyoruz.
Yapamayız.
Kelebek nasıl yapsın? Laboratuvarı yok, bir şey yok. Yani bizim olmasına rağmen yapamıyoruz. Kelebek bunu kendi üzerine nasıl desenini yapacak? Yani mesela baykuş gözleri yerleştiriyor kelebek sırtına. Ve DNA'sında var bu. Yani kelebek yerleştirmiyor tabii. Allah inşallah yaratıyor. Yani evrimcilerin iddiasına göre kelebeğin böyle bir ilmi olması gerekiyor. Laboratuvarda kendi DNA'sını çözmüş olması gerekiyor. Kendi DNA'sını değiştirecek ve bunu ileriki nesillere de aktarabilecek muhteşem bir teknoloji. Biz böyle bir teknoloji görmüyoruz. Yani bu canlı doğuyor. Bir hafta içerisinde çoğu zaten ölüyor. Bir haftada bir vakit de yok. Böyle bir akıl da yok ve mantık da yok evet. Yani. Tamamen bir zırva oldu. Burada da yine bir balık var. Kumla aynı renk. Yani kumun rengini analiz edip ona göre derisine bir renk mi veriyor bu canlı? Burada yine yani anlaşılması mümkün değil. Altta kuru yaprak var kırılmış bir şekilde. Onun üstündeki bir canlı. Bir hayvan.
Bu bazı canlılar yani renkleri ayırt edemiyor da olabilir. Yani sırf siyah beyaz da görüyor olabilir.
Evet.
Ama çok detaylı ve renkli bir desen var kamuflaj olarak.
İnşallah. Yine burada bir deniz atı var. Etrafındaki bitkilerle aynı renkte. Hı. Görüyoruz.
Çekirge.
Burada çekirge yani sırtında yaprak var çekirgenin.
Damarlarına kadar yani maşallah.
Evet maşallah.
Şu çok ilginç.
Bu, evet.
Yani artık köşesi kurumuş yaprağı aynısı yani.
Rengin deseninde değil mi? Maşallah.
Yine başka bir kelebek.
Yani tam yaprak şeklinde.
Yani evrimciler iddia ettiği şu olmuş oluyor. Yani tekrarlayalım. Bu canlılar etrafındaki yapıyı gözleyip ben bunun aynısını kendi DNA'ma işleyeyim diyor. Yani bunu gerçekten böyle bir şeyi iddia etmek normal bir tavır
zaten
değil.
Darwin ne diyordu? Evrimi savunmak en üst düzeyde saçmalamaktır diyor.
Evet çok güzel açıklamış yani.
Yani Darwin desin yani. Darwin diyor bunu.
Başka bir kelebek bu da. Ya şu da çok değişik.
Yani kıvrılmış bir. Hayret verici şekilde yani değil mi?
Kıvrılmış yaprak görüyoruz.
Yani, yani maşallah. Mümkün değil ayırt etmek anladım. Yani böyle biraz.
Taşın.
Fotoğraf çok detaylı olduğu için ayırt edilebiliyor. Yoksa.
Kurbağa evet. Var yine orada. Yakından anlaşılmıyor çekmiş. Olabilir. Tam ortada bir kurbağa duruyor.
Şuna bak.
Kim söylüyor bunun yaprak olmadığını değil mi böyle?
Buradan biz şunu anlıyoruz. O bitkiyi de inşallah o canlıyı da hayvanı da aynı yaratıcı yaratıyor.
Evet. Yani
buradan çıkan sonuç budur. Bilimsel olarak da budur. Akli olarak da budur. Kalkıp da bunlar seneler içerisinde bir sürü trilyonlarca canlı oluştu. Yaprağa benzeyenler hayatta kaldı. Demek yani gerçekten deli saçmasından başka bir şey değil.
Evet. Bitirelim evet. Mi arkadaşlar? İnşallah. Tabii, inşallah
geç
olur. Yavaş yavaş.
İnsanlar.
Bu okuduğum ayette son bölümü eksik kalmış. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Değil maşallah. Mi? İnsanların çoğu. İnşallah. Hakikaten bu maşallah. Darwinizm 20. yüzyılda çoğunu etkilemişti. Ama Allah diyor ki dost doğru olan din işte budur. Allah'ın maşallah yarattığıdır yani inşallah. Yaratıldığıdır bütün canlılar Allah tarafından.
Yusuf suresinde geçen bir ayet değil mi? Peygamberin evet ne kadar güzel bir ahlakta olduğunu da gösteriyor. Ve ne kadar üstün bir aklı olduğunu da gösteriyor. Yani o zamandan bütün zamanlardaki temel bir problemi mükemmel bir şekilde teşhis etmiş Allah'ın ilhamıyla. Ve onu mükemmel bir şekilde ifade etmiş. Maşallah. Maşallah.
Bir ayetle bitirelim hocam isterseniz.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır diyor Allah. Fatır suresi 28. ayette inşallah.
Maşallah.
Yarın saat 22'de tekrar o zaman birlikte olmak üzere inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. İnşallah. Hangi kanaldaydı yarınki program? Bizim harunyahya.tv ve Mavi Karadeniz Radyo'dan izleyebilirsiniz. Kanalımızı da harunyahya.org'a girerseniz inşallah orada hangi kanalda olduğunu izleyicilerimiz bulabilirler. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.